Ayrım 13, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, sayfa 183. Faber'ı düşündü. Faber orada geride artık bir adı ve kimliği olmayan, duman tüten biçimsiz katran yığınının içindeydi. Faber'ı da yakmıştı. Bu düşüncesiyle o derece sarsıldı ki, Faber'ın gerçekten ölmüş, şu anda kömürleşmiş, asfalt kirişlerle birbirine bağlı bir iskelet olan adamın cebindeki yeşil kapsülle birlikte bir hamam böceği gibi kavrulmuş olduğunu sandı. ''Şunu unutmamalısın.'' diye düşündü. ''Onları yak, yoksa onlar seni yakarlar.'' Şu anda işte bu kadar basitti. Ceplerini aradı, para oradaydı ve diğer cebinde tüm şehrin bu siyah soğuk sabahta kendisiyle konuştuğu deniz kabuğu vardı.
Polis alarmı, aranıyor, şehirde bir kaçak, cinayet ve devlete karşı suç işledi. Adı Guy Montag, mesleği itfaiyeci, son görüldüğünde...
Düzgün dar sokakta 6 blok koştu ve sonra sokak en az 10 sokak genişliğinde bomboş bir ana caddeye açıldı. Yüksek ark lambalarının çiğ ışığı altında cadde donmuş teknesiz bir nehir gibi görünüyordu. Geçmeye çalışsa boğulacakmış gibi geldi ona, çok geniş ve çok açıktı. Onu koşarak geçmeye kışkırtan parlak ışık altında kolayca görülebileceği, kolayca yakalanabileceği, kolayca vurulabileceği, dekoru olmayan büyük bir sahne gibiydi. Deniz kabuğu kulağında vızıldadı.
''Koşan adama dikkat, koşan adama dikkat edin, yalnız başına yürüyen adama dikkat edin, dikkat!''
Montag karanlıklara geri çekildi. Tam ilerisinde kocaman bir parça porselen kar yığınının parıldadığı bir benzin istasyonu vardı ve iki gümüş böcek doldurulmak için sıradaydılar. Şimdi eğer koşmadan gezinir gibi caddeyi sakin bir tavırla yürüyerek geçecekse temiz ve kıyafetinin derli toplu olması lazımdı. Eğer yıkanıp saçlarını tararsa bu ona yola çıkmadan önce ek bir güvenlik sağlardı. Yola çıkmak? Nereye? Evet diye düşündü. Nereye kaçıyorum? Hiçbir yere. Gerçekten gidebileceği bir yer veya bir arkadaşı yoktu. Faber dışında. Bir anda içgüdüsel olarak Faber'ın evine doğru koşmakta olduğunu fark etti. Fakat Faber onu saklayamazdı. Bunu denemek bile bir intihar olurdu. Fakat ne olursa olsun birkaç kısa dakika için Faber'ı görmeye gideceğini biliyordu. Faber'ın evi geniş ölçüde yitirmeye başladığı kurtulabilmeye dair inancını yeniden canlandırabileceği yer olabilirdi. Sadece dünyada Faber gibi insanların da olduğunu bilmek istiyordu. Adamı canlı bir başka gövdenin içine yerleştirilmiş bir gövde gibi yanmamış olduğunu görmek istiyordu. Ve parasının bir kısmını, elbette Montag kendi yolunda kaçmaya başladıktan sonra harcaması için Faber'a vermeliydi. Belki de açık araziye ulaşabilir, nehirde veya nehir civarında ya da ana yolların çevresinde tarlalarda, tepelerde yaşamını sürdürebilirdi. Büyük bir uğultu gökyüzüne bakmasına neden oldu. Polis helikopterleri o kadar uzakta yükseliyorlardı ki sanki birisi kuru bir kara hindiba çiçeğinin gri tepesini gökyüzüne fırlatmış gibiydi. İki düzine kadar helikopter telaşla, tereddütle, kararsızlık içinde tıpkı sonbaharın şaşırttığı kelebekler gibi 3 kilometre ötede birer birer oraya buraya yumuşak bir şekilde inerek orada böcekleri kontrol ediyor, caddelerde çığlıklar atarak ilerledikten sonra birden yeniden havaya fırlayarak arabalarına devam ediyorlardı. Ve benzin istasyonu oradaydı. Çalışanlar şimdi müşterileriyle ilgileniyorlardı. Arkadan yaklaşarak Montag erkekler tuvaletine girdi. Alüminyum duvardan radyonun savaş ilan edilmiştir dediğini duydu. Dışarıda arabalara benzin konuyor, böceklerdeki insanlar kendi aralarında konuşurlarken istasyonda çalışanlar da motorlardan, benzinden ve ödenecek paradan söz ediyorlardı. Montag radyonun yaptığı basit bildirinin üstünde yarattığı şoku hissedecek kadar bekledi. Fakat bir şey olmadı. Savaş şu andan itibaren 1 ya da 2 saat için onun kişisel dosyasının kapanmasını beklemek zorundaydı. Elini yüzünü yıkadı, kurulandı ve biraz sakinleştikten sonra tuvaletten çıkıp kapıyı dikkatle kapattı. Karanlıkta yürüyerek sonunda boş caddenin kenarında durdu. Burada önünde bu serin sabahta kazanması gereken bir oyun, muazzam bir bowling alanı vardı. cadde belli isimsiz kurbanın belli isimsiz katiller tarafından öldürülmesinden önce bir arenanın olabileceği kadar temizdi. Geniş beton nehrin üstündeki hava sadece Montag'ın vücudunun sıcaklığıyla titriyordu. Sadece kendi vücut sıcaklığının çevresindeki bütün dünyayı nasıl titrettiğini hissetmek inanılmaz bir şeydi. Kendisi ışıldayan bir hedefti. Bunu biliyor, bunu hissediyordu. Şimdi de o küçük yürüyüşüne başlaması gerekiyordu. 3 blok ötede birkaç arabanın farları parladı. Montag derin bir nefes aldı. Ciğerleri sanki göğsünün içinde tutuşmuş katır tırnakları gibiydi. Ağzı koşmaktan kupkuruydu. Boğazında kanlı demir tadı, ayaklarındaysa paslanmış çelikler vardı. Ya şuradaki ışıklara ne demeli? Bir kere yürümeye başladıktan sonra o böceklerin buraya ne kadar çabuk gelebileceklerini de hesaplaman gerekiyordu. Pekala, karşı kaldırım ne kadar uzakta? 100 metre kadar gözüküyor. Belki tam 100 değil, fakat öyle olduğunu kabul et ve çok yavaş giderek tatlı bir gezinti gibi 30 saniye kadar sürer, bütün yolu geçmekte 40 saniye. Böcekler? Bir kere hareket ettiler mi yaklaşık 15 saniyede gerilerinde 3 blok bırakırlar. Demek oluyor ki yolu geçmek için koşmaya başlamasından sonra yarı yola gelse bile sağ bacağını dışarı çıkardı, sonra da sol bacağını ve sonra tekrar sağını. Boş caddede yürüdü. Cadde tamamen boş bile olsa elbette güvenli geçişten emin olamazdınız. Çünkü birdenbire bir araba 4 blok öteden belirerek siz daha bir düzine nefes alamadan bir anda belirip yanınızdan geçip gidebilirdi. Adımlarını saymamaya karar verdi. Ne sağa ne de sola baktı. Tepesindeki ışıklar bir öğle güneşini andırırcasına parlak ve o kadar sıcaktı. Sağından 2 blok öteden hızlanmakta olan arabanın sesini dinledi. Arabanın hareketli farları birden ileri geri hareket etti ve Montag'ı yakaladı. Yürümeye devam et. Montag'ın ayağı tökezledi ve kitapları sıkı sıkıya tutarak olduğu yerde donup kalmamak için kendini zorladı. İçgüdüsel olarak birkaç çabuk koşarcasına adım attı ve sonra yüksek sesle kendisiyle konuşup yeniden yavaş yürüyüşüne döndü. Şimdi artık tam yolun yarısındaydı. Fakat böceğin motorundan gelen sesler hızlandıkça daha da güçleniyordu. Polis elbette, beni gördüler. Fakat şimdi yavaşla. Yavaş, sakin, dönme, bakma, ilgili gözükme. Yürü, evet işte bu. Yürü, yürü. Böcek acele ediyordu, böcek kükrüyordu, böcek hızını arttırıyordu, böcek vınlıyordu. Böcek yüksek sesle gürlüyordu. Böcek yüzeyi sıyırarak geliyordu. Böcek görünmeyen bir tüfekten atılmış ıslık çalan tek bir mermi gibi geliyordu. Hızı saatte 120 mil, en azından 130 mil vardı. Montag dişlerini sıktı. Hızlanan farlar sanki yanaklarını yakıyor ve sinirli bir şekilde gözlerini kırpmasına, bütün vücudunun terden sırılsıklam olmasına neden oluyordu. Sersem gibi bir süre kendisiyle konuşarak acemice ilerledi, sonra fırlayarak koşmaya başladı. Ayaklarını gidebilecekleri en uzak yere ulaşacak kadar açtı, indi, tekrar en uzağa, yeniden indi, tekrar ileri, indi, tekrar ileri. Tanrım, tanrım, bir kitap düşürdü, hızını kesti, neredeyse dönüyordu. Fikrini değiştirdi, ileri atıldı. Beton yalnızlığın içinde kükreyerek böcek onun koştuğu yolda hızla geliyordu. 200, 100 metre geride, 90, 80, 70, Montag nefes nefese elleri havada sallanıyor, bacakları yukarı aşağı ileri, yukarı aşağı ileri, daha yakında, daha yakında, korna çalıyor, bağırıyor, gözleri artık beyazlıktan yanıyor ve başı parlayan ışıktan kurtulmak için şiddetle dönüyor. Şimdi böcek kendi ışığı tarafından yutulmuş durumda, artık ona doğru uzanan meşaleden başka bir şey değil, tümüyle ses. Tümüyle yüksek bir ses. Şimdi neredeyse tam üstünde. Tökezledi ve düştü. Mahvoldum, her şey bitti. Fakat düşmek işe yaramıştı. Ona ulaşmaya ramak kala böcek saptı, yön değiştirdi, gitmişti. Montag dümdüz başı önde yattı. Böceğin mavi egzoz dumanları arasından hafif gülüşme sesleri duydu. Sağ kolu önünde uzanıyordu dümdüz. Bu elini kaldırdığı zaman arabanın lastiğini geçerken sürtündüğü yerdeki birkaç santim kalınlığındaki belirsiz siyah çizgiyi gördü. İnanamayarak bu siyah çizgiye bakarken ayağa kalktı. Bunlar polis değildi diye düşündü. Caddenin alt kısmına baktı. Artık belliydi. Her yaştan Tanrı bilir. 12 ile 16 arası ıslık çalan, bağıran, haykıran bir araba dolusu çocuk. Bir adam görüyorlar. Oldukça olağanüstü bir görünüş. Bir adam ağır ağır yürüyor. Az rastlanan bir şey. Ve onun kaçak Bay Montag olduğunu bilmeden sadece şunu yakalayalım diyorlar. Sadece bir avuç çocuk. Uzun bir gecede dışarı çıkıp birkaç ay saatinde gürleyerek 500 ya da 600 kilometre gitmek istiyorlar. Yüzleri rüzgardan buz kesmiş, şafak vakti eve dönmüş veya dönmemişler, canlı ya da değiller. Macerayı yaratan da bu. Beni öldürebilirlerdi diye düşündü Montag. Doğrulmaya çalışırken hava hala toz içindeydi. Yaralanmış yanağına değiyordu. Şu dünyada hiçbir neden yokken beni öldüreceklerdi. Ayaklarının her birine yürümesini ve yürümeye devam etmesini söyleyerek uzak kaldırıma doğru yürüdü. Nasıl olmuşsa dökülen kitapları da toplamıştı. Eğildiğini ve onlara dokunduğunu hatırlamıyordu. Onları sanki karar veremediği poker kağıtları gibi bir elinden diğerine aktarıyordu. Acaba Clarice'i öldüren de bunlar mıydı? Durdu ve zihni bunu tekrar söyledi çok yüksek sesle. Acaba Clarice'i öldüren de bunlar mıydı? Arkalarından bağırarak koşmak istedi, gözleri yaşardı. Onu kurtaran şey düz olarak düşmüş olmasıydı. O arabanın şoförü Montag'ın düştüğünü görünce içgüdüsel olarak o hızla bir adamın üstünden geçmenin arabayı devirip hepsini ortalığa saçması olasılığını düşünmüş olmalıydı. Eğer Montag ayakta bir hedef olarak kalsaydı... Montag nefesini tuttu. Caddenin alt tarafında uzaklarda dört blok ötede böcek yavaşladı. İki tekerlek üzerinde döndü ve şimdi caddenin yanlış tarafından gittikçe hızlanarak müthiş bir hızla geri geliyordu. Fakat Montag gitmişti. Uzun yolculuğuna başladığı gibi gene dar bir sokağın karanlığına sığınmıştı. Bir saat mi yoksa bir dakika mı olmuştu? Gece karanlığında titreyerek durdu ve geriye bakınca böceğin hızla geçerek caddenin ortasına tekrar kaydığını gördü. Havada şen kahkahalar. Sonra gitti. Daha sonra Montag karanlıkta yürüdü. Helikopterlerin yaklaşan uzun kışın ilk karları gibi indiklerini görebiliyordu. Ev sessizdi. Montag arka taraftan gecenin nemiyle ıslanmış, nergis, gül ve ıslak çimlerin yoğun kokusu altında ihtiyatla yaklaştı. Arkadaki tel kapıya dokundu, açıktı, içeri kaydı ve dinleyerek sundurma boyunca ilerledi. Bayan Black orada uyuyor musun diye düşündü. Bu iyi değil fakat kocanız bunu başkalarına yaptı ve hiç sormadı, hiç merak etmedi ve hiç üzülmedi. Siz de bir itfaiyeci eşi olduğunuza göre şimdi sizin sıranız ve sizin eviniz. Kocanızın yaktığı bütün evler ve düşünmeden incittiğiniz bütün insanlar için. Ev cevap vermedi. Kitapları mutfağa sakladı ve tekrar evden sokağa çıktı. Dönerek baktığında ev karanlık, sessiz ve uykudaydı. Üstünde helikopterlerin parçalanmış küçük kağıtlar gibi uçuştuğu şehir boyunca yoluna devam ederken, gece olduğu için kapanmış olan bir mağazanın yanındaki boş bir telefon kulübesinden alarmı verdi. Sonra gecenin soğuk havasında durarak bekledi ve uzaktan sirenleri duyunca kaçtı. Semenderler geliyorlardı. Kendisi işteyken Bay Black'in evini yakmaya, karısının sabah ayazında titreyerek çatının yangının içine çöküşünü seyretmesi için geliyorlardı. Fakat şu anda kadın hala uykudaydı. İyi geceler Bayan Black diye düşündü. Faber, kapıyı bir daha çalış, bir fısıltı ve uzun bir bekleyiş. Sonra bir dakika sonra Faber'ın ufak evinin içinde küçük bir ışık yandı. Yeni bir duraklamadan sonra arka kapı açıldı. Faber ve Montag sanki birbirlerinin varlığına inanamıyorlarmış gibi yarı aydınlıkta bir süre birbirlerine baktılar. Sonra Faber kımıldadı ve elini uzatarak Montag'ı yakaladı. İçeri çekerek oturttu ve tekrar kapıya giderek dinledi. Sabahın sessizliğinde uzaktan sirenler duyuluyordu. İçeri girerek kapıyı kapattı. Başından beri bir sürü aptallık yaptım dedi Montag. Çok kalamam, kaçıyorum, Tanrı bilir nereye. Neyse ki doğru şeyler için aptallık yaptın dedi Faber. Senin öldüğünü sanıyordum. Sana verdiğim ses kapsülü yandı. Yüzbaşının seninle konuştuğunu duydum ve sonra her şey kesildi. Az daha seni aramaya çıkıyordum.
Yüzbaşı öldü. Ses kapsülünü buldu. Sesini duydu ve onu izleyecekti. Onu ateş püskürtücüsüyle öldürdüm.
Konuşmadan bir süre sessizce oturdular. Tanrım, bütün bunlar nasıl oldu dedi Montag.
Daha bir gece önce her şey iyiydi ve sonrasında boğulmakta olduğumu biliyorum. Bir insan kaç kez yıkılıp hala sağ kalabilir? Nefes alamıyorum. İşte Beatty öldü ve bir zamanlar benim arkadaşımdı. İşte Millie gitti, benim karım olduğunu sanıyordum. Fakat şimdi bilmiyorum. Evim tümüyle yandı. İşimi kaybettim ve ben de kaçıyorum. Ve ben buraya gelirken bir itfaiyecinin evine kitap sakladım.
Ulu Tanrım, şu bir haftada yaptığım işlere bak.
Yapman gereken şeyi yaptın. Bu çoktandır içinden geliyordu.
Evet, inanacağım başka bir şey yoksa bile buna inanıyorum. Olması gerektiği için bugüne kadar gizli kalmış, uzun zamandır bunu hissediyordum. Etrafta dolaşıp bir şeyler yapıp başka şeyler hissederken içimde bir şeyler gizliyormuşum. Tanrım, hepsi birikmiş. Fazla kilolar gibi üzerimde görünmemesi ne garip. Şimdi işte buradayım ve senin de hayatını alt üst ediyorum. Beni buraya kadar izlemiş olabilirler.
Yıllardan beri ilk defa yaşadığımı hissediyorum dedi Faber. Bir ömür önce yapmam gereken şeyi yapmakta olduğumu hissediyorum. Kısa bir süredir korkmuyorum. Belki de bunun nedeni sonunda doğru şeyi yapmakta olduğumdur. Belki de çok aceleci davranmış olduğumdan sana karşı korkak görünmek istemediğim içindir. Sanırım artık daha şiddetli şeyler yaparak kendimi ortaya çıkartmam ve bu işte başarısız olarak korkaklığa dönmemem gerek.
Planın nedir?
Kaçmaya devam etmek.
Savaşın başladığını bilmiyor musun?
Duydum.
Tanrım, ne komik değil mi dedi ihtiyar adam. Kendi dertlerimiz olduğu için ne kadar uzak görünüyor.
Montag cebinden $100 çıkartırken düşünecek zamanım olmadı dedi. Bunun sende kalmasını istiyorum. Ben gittikten sonra işine yarayacak şekilde kullan.
Fakat
öğlene kadar ölmüş olabilirim. Kullan bunu.
Faber başını salladı. Eğer yapabilirsen nehre doğru gitmeye çalış. Onu izle. Bir şekilde ülkenin içlerine uzanan eski demir yolu hatlarına rastlarsan onları takip et. Bugünlerde hemen hemen her şey hava yoluna bağlı olduğu için yolların çoğu terk edildi. Ama raylar hala duruyorlar, paslanıyorlar. Başıboş gezenlerin bütün ülkede kampları olduğunu duydum. Orada burada. Onlara yürüyen kamp diyorlar. Eğer yeterince uzağa yürür ve gözlerini açık tutarsan, burasıyla Los Angeles arasındaki yollarda birçok Harvard mezunu olduğunu söylüyorlar. Çoğu aranıyor ve şehirlerde peşlerine düşmüşler. Sanırım yaşamanın bir yolunu buluyorlar. Pek fazla değiller ve bence hükümet hiçbir zaman izlerini sürecek kadar büyük bir tehlike olarak görmüyor onları. Bir süre onlarla birlikte saklanıp sonra benimle St. Louis'de temasa geç. Yarın sabah 5 otobüsüyle oradaki eski bir basımcıyı görmeye gidiyorum. Ve sonunda artık kendimi ortaya çıkartacağım. Para iyi bir iş için kullanılacak. Teşekkürler ve Tanrı seni kutsasın. Birkaç dakika uyumak ister misin?
Ben en iyisi kaçayım.
Bir kontrol edelim.
Çabucak Montag'ı yatak odasına götürdü ve resim çerçevelerinden birini kaldırınca ortaya bir kartpostal büyüklüğünde televizyon ekranı çıktı.
Her zaman çok küçük bir şey istemiştim, konuşabileceğim bir şey, gerektiği zaman avucumla üstünü kapatabileceğim bir şey, sesimi bastıramayacak ve çok büyük olmayan bir şey. İşte görüyorsun,
televizyonu açtı. Montag dedi televizyon ve aydınlandı. M-O-N-T-A-G İsim bir ses tarafından ecelendi. Guy Montag hala kaçıyor. Polis helikopterleri havada. Başka bir bölgeden yeni bir mekanik tazı getirilmiş durumda.
Montag ve Faber birbirlerine baktılar. Mekanik tazı asla başarısız olmaz. İzleme işinde kullanılmaya başladığından beri bu inanılmaz buluş hiç yanılmadı. Bu gece bu kanal hedefine doğru ilerleyen köpeği kamera helikopteriyle izleyeceğini sizlere gururla bildirir.
Faber iki bardak viski doldurdu.
Buna ihtiyacımız olacak.
İçtiler.
Mekanik tazının burnu o kadar hassastır ki 10.000 adamın 10.000 gösterge kokusunu bir daha ayarlama yapmaya gerek olmadan ayırt edebilir. Faber tepeden tırnağa titreyerek ev içinde göz gezdirdi. Duvarlara, kapıya, kapının topuzuna ve şimdi Montag'ın oturmakta olduğu koltuğa baktı. Montag bu bakışı kaçırmadı. İkisi birlikte hızla evi tekrar gözden geçirdiler. Ve Montag burun deliklerinin genişlediğini hissetti. Kendi izini sürmeye çalıştığının farkındaydı. Burnunun birdenbire onun odanın havasında bıraktığı izi, kapının topuzunda kalmış olan terinin kokusunu ne kadar iyi aldığını fark etti. Görünmez fakat tıpkı bir avizenin üstündeki kadar sayısız olarak her yerde, her şeyin içinde ve üstündeydi. Işıldayan bir bulut, nefes almayı zorlaştıran bir hortlak gibiydi. Faber'ın hayaleti içine almaktan korkarak nefes almayı, belki de kaçan bir adamın hayalet soluklarıyla kirlenmiş olabileceğini düşünerek önlemek istediğini gördü. Mekanik tazı şimdi helikopterden yangın yerine indiriliyor. Orada küçük ekranda yanmış ev ve çevresinde büyük bir kalabalık görünüyordu. Tam tepesinde yüksekte sallanarak tuhaf bir çiçek gibi bir helikopter alçalıyordu. Demek ki oyuna devam etmek zorundalar diye düşündü Montag. Sirk devam etmeli. Bir saat sonra savaş başlayacak bile olsa. Kalkmak istemeyerek büyülenmiş gibi sahneyi izledi. Son derece uzak ve kendisiyle ilgili değilmiş gibi geliyordu. Ayrı ve uzak, verdiği garip zevkin yanında seyretmesi son derece şaşırtıcıydı. Hepsi benim için diye düşündü. Bütün bunların hepsi benim için yapılıyor Tanrım. 13. ayrımın sonu. Sayfa 197.